Ayrım 21. İz. Canan Tan. Sayfa 312. Yayladan yaylaya. Sabahın köründe yaptığımız kahvaltının ardından bavullarımız otelin mütevazi teleferiğiyle aşağıya indirilip minibüse yerleştiriliyor. Nehrin Motel, tek gecelik ziyaretçilerine gösterdiği konukseverliği son ana kadar sürdürüyor. Sahibinden çalışanına, aşçısından komisine kadar tam kadro el sallayarak, arkamızdan sular dökerek uğurluyorlar bizi. Bir daha yolumuz düşer de gelir miyiz bilemem ama yüreklerimizde farklı bir yer edindikleri kesin. Ayder'den Çamlı Hemşine, oradan da Çayeli'ne varıyoruz. Rize bezi alışverişi yapmamız için kısa bir süre veriyor bize Necip. Yolumuz uzun, programımız yüklü. Fazla oyalanmak yok. Ama çay toplayan kadınları izlemeden gitmek olmaz. İlginç bir düzenek var bu iş için. Özel makaslarıyla kestikleri çaylar kendiliğinden makasın altındaki bez torbalara doluyor. Kol kuvveti isteyen zorlu bir iş. Küçük torbalarda biriken çaylar daha büyüklerine boşaltılıyor ve işlenmek üzere çay fabrikalarına gönderiliyorlar. Rize'de kısa bir şehir turu atarak Trabzon'a, oradan da Akçaabat'a geçiyoruz. Öğlen yemeğinde Akçaabat köftesi yiyeceğiz, diyor Necip. Ve Laz böreği. Laz böreğinin kıymalı, peynirli, patatesli olabileceğini söyleyip tercihlerimizi soruyor. Koltuklar arasında gezinerek elindeki kağıda tek tek not ediyor. Önceden telefonla haber verecek de gittiğimizde her şey hazır olacak. Sizinki nasıl olsun Verdi abla diye yanıma geldiğinde Laz böreği Karadeniz'e özgü bir tatlı değil mi diye soruyorum. Aman abla renk verme diyerek arka sıraya geçiyorum. Karadeniz'de iç içe konuklarına dalgaların üzerine oturuyormuş hissi veren restoranda upuzun bir masa hazırlamışlar bizim için. Turşu kızartması, karalahana sarması, mıhlama, kaygana, hamsili pilav ve tepeleme dolu servis tabaklarında sunulan Akçaabat köftesi. Yemeklerimizi yerken küçük tabaklara konulmuş Laz böreklerini getirip herkesin önüne birer tane bırakıyorlar. Beklediğim gibi elde açılmış kat kat yufkanın arasına muhallebi kıvamında harç konularak fırında çıtır çıtır pişirilmiş ve üstüne şerbet dökülmüş nefis bir tatlı. Gruptaki herkes Necip'in yaptığı espriyi kavruyor ama Ayla Hanım isyanlarda. Patatesli olacaktı benimki, diyor servis yapan kıza. Laz böreği budur efendim, diyecek oluyor kızcağız. Arabada tek tek sordular, diyor Ayla Hanım. Patatesli olacak diye özellikle yazdırdım. Necip'e düşüyor iş. Laz böreğinin tarihçesinden günümüz mutfağındaki yerine kadar küçük bir bilgilendirme konuşması yaparak güçlükle ikna ediyor Ayla Hanım'ı. Bugünkü yaylamız Hıdır Nebi. Akçaabat'a yalnızca 34 kilometre. Ancak buralarda, özellikle de yaylalara çıkan yollarda kilometrelerin önemli olmadığını öğrendik artık. 5 kilometrelik dar, virajlı, yokuşlu, yer yer bozuk bir yol 50 kilometreye bedel olabiliyor. Akçaabat'ta sahilden ayrılıp Düzköy yönünde ilerliyoruz. 10-15 kilometre sonra tırmanmamız gereken zorlu bir yayla yoluna sapıyoruz. Öncekilerden daha mı çok virajlı ne? Keskin U virajlar zaman zaman O'ya dönüşebiliyor. Bir yanımızda bizi eşlik eden uçurumlara arkadaş olduk artık ama yol çok dar, yer yer, toprak ve bozuk. Dağın yamacından yokuş yukarı kıvrıla kıvrıla 1600 metreye ulaşmayı hedefliyoruz. Neyse ki şartların elverişsizliğini örtecek derecede muhteşem bir manzaranın göbeğindeyiz. Geride bıraktığımız her dönemeçte değişiyor manzara. Dağlar, çam ormanları ve yeşilin daha önce görmediğimiz binbir tonu. Yükselti arttıkça gökyüzü puslanıyor sanki. Sis mi, bulut mu anlayamadığımız tül gibi bir örtünün içinde ilerliyoruz. Sıkı durun diyor Necip. Birazdan bulutların üzerine çıkacaksınız. Arabanın içindeki uçurum ve viraj tedirginliğini dağıtıp ortamı ısıtmak için bir CD koyuyor. Temelli, dursunlu, idrisli fıkralar. Ağzı yüzü açık, küfür, argo, ne ararsan var. Bülent'le kafa kafaya verip dikkatle dinliyor, fıkra bitince de kahkahayı patlatıyoruz. Bazıları dinlemiyor bile. Aralarında uyuyanlar var. Dinleyenler de bizim kadar gülmüyor nedense. Neden kimse gülmüyor diyorum Bülent'e. Sesini alçaltarak kulağıma fısıldıyor. Hiçbiri seninle benim kadar uyumlu değil de ondan. Çiftler arasında biri gülüp diğeri gülmese garip bir durum çıkar ortaya. İkisi de gülecek ki olsun. Ama bunun için kafacı ortak bir paylaşım gerekiyor. Keşke dediğin gibi olsa Bülent. Keşke her şey aynı espriye gülmek kadar basit ve kolay olabilse. Gerçek uyumun gerisinde aynı noktaya bakıldığında aynı şeyleri görmek ve hissetmek de var. Hıdır Nebi çıktığımız yaylaların en yükseği. Bulutları görmek için başımızı yukarı kaldıracağımıza önümüze bakmak yetiyor. Bir anda değişiveriyor çehreleri. Zaman zaman yoğunlaşıp sis gibi görüş mesafesini azaltıyor. Zaman zaman da öbek öbek kayıp gidiyorlar yanımızdan. Kalacağımız tatil köyü yaylanın en yüksek yerine kurulmuş doğal manzaraya karşı tam bir seyir terası konumunda. Yeşilliklerin üzerine serpiştirilmiş kiremit rengi ahşap bungalovlar, yan yana getirilmiş iskambil kağıtlarının oluşturduğu üçgenleri andıran çatıları, her birinin önündeki minyatür balkonları, cetvelle çizilmişçesine düzgün sokakçıklara açılan çıngıraklı kapılarıyla çok sıcak ve çok şirin görünüyorlar. Karadeniz yaylaları yaz mevsimini çiçeklerin renklendirdiği çayırlar ve şenliklerle karşılıyorlar. Ayla yaylasının Haziran sonuna rastlayan şenliğini kaçırsak da Hıdır Nebi'ninkine kıl payı ucundan yakalıyoruz. Henüz bir hafta var şenliği ama Hıdır Nebi kayasının arkasındaki dernek çimeninde yapılacak şenliğin hazırlıkları sürüyor. Hazırlıkları böyle olursa kendisi nasıl olur demekten kendimizi alamıyoruz. Her taraf cıvıl cıvıl ve kalabalık. Kemençe sesleriyle inliyor her yan. Çadırlar kurulmuş, tezgahlar açılmış, yiyecek, içecek, giyecek. Hediyelik binbir çeşit ürün ziyaretçilerin beğenisine sunulmuş. Yöreyi yansıtan ürünler çoğunlukta. El emeği püsküllü çantalar, alacalı çoraplar, örme sepetler, ahşap mutfak eşyaları. Şenlik alanı önceleri, çobanların ürettikleri ürünleri pazarladıkları çevre köylülerin gelip alışveriş ettikleri bir yermiş. Zaman içinde eğlence yönü öne çıkmaya başlamış. Bize kalsa uzun bir süre daha oyalanız buralarda ama Necip grubun dağılmasından yana değil. Sis bastırmadan yürüyüşümüzü yapalım diyor. Küçük bir uyarı yapıyor bu arada. Hava karardıktan sonra şenlik alanında kalmanız doğru olmaz. Şenlikle silah sesi aynı anlama gelir buralarda. Masum bir eğlence ve alışveriş alanı gibi görülen bu yerin kurşun sesleriyle inlemesi an meselesidir. Yaklaşık bir saatlik daha yürüyüşümüzün ardından tatil köyüne dönüp evlerimize dağılıyoruz. Evlerin içi dış görünükleri kadar sıcak değil. Küçücük bir oda, iki adımla sınırlı minik bir banyo. Duvara dayalı iki kişilik karyolanın boşta kalan yanından tek kişi geçebiliyor ancak. Yatağın ayak ucuna koyduğum bavulu açmakta zorlanıyorum. Üstümüzü değişip zor atıyoruz kendimizi dışarı. Köyün ortasında ayrı bir binada yer alan alabildiğine geniş, şık döşenmiş yemek salonu, yalnız tatil köyünde kalan konukları değil, çevre il ve ilçelerden günübirliğine gelen Karadenizlileri de ağırlıyor. Yola çıktığımızdan bu yana, yöresel yemeklerin yanında ızgara türü etlerin ve zeytinyağların da sunulduğu ilk restoran burası. Canlı müzik de var üstelik. Yemeğin sonlarına doğru klasik şarkı ve türküler, adet olduğu üzere kemençeye ve Karadeniz ezgilerine bırakıyor yerini. Yöresel kıyafetler giymiş bir halk oyunları grubu, horonun, kol bastının inceliklerini sergiliyor. Karadenizler içinde onlara katılıp ayak uyduranlar oluyor, biz de yalnızca ayak hareketlerindeki uyumu izlemekle yetiniyoruz. Hiçbir yörenin oyununa benzemez Karadeniz'inki, diyor Necip. Hiçbir oyun bu kadar hızlı tempoda oynanmaz çünkü. Ege'nin zeybeği her adımda duraklayarak oynadıkları çökertme, İç Anadolu'nun Ankara'nın sevmeni, dura düşünü oynadıkları fidayda. Buradaysa çabucak bitirilip bir yerlere yetişilecekmiş gibi aceleyle telaşla oynanır oyunlar. Horon, hele kol bastı, Karadenizlerin kanının ne kadar hızlı aktığının göstergesidir. Gecenin sonunda beynimize kazınan kol bastı nameleri içimizi coştursa da çökertme ve fidayda adımlarıyla odalarımıza dağılıyoruz. İçeri girmeden balkonda oturuyoruz biraz. Şenlik alanından yükselen sesler tüm canlılığıyla yankılanıyor kulaklarımızda. Kemençe, tulum ve silah sesleri. Tek tük, arada bir artıp sonra susan sesler. Amma da abartmış bizim Neco, diyor Bülent. Birkaç atımlı kurşun için dışarı çıkmamızı yasaklayacak neredeyse. İki kişilik hücre. Yatağın hangi tarafında kimin yatacağı Bülent de aramızda küçük bir sorun yaratıyor. Duvarın dibinde yatmam ben, diyorum. Karısının anlamlı anlamsız, türlü türlü korkularına, titizliklerine alışık olsa da ''Nedenmiş o?'' diyor Bülent. ''Böcek falan çıkar, neme lazım. Öyle olsun bakalım.'' diye emekler gibi dizlerinin üzerinde kayarak duvarın dibine atıyor kendini. Normal boyutlara göre eni hayli dar olan yatağın diğer köşesinde kıvrılıp yatıyorum ben de. Çok geçmeden uyuyiveriyor Bülent. Alışılmışın dışında yüksek perdeden bir horlama eşliğinde. Yastığını düzeltiyorum, kesilir gibi oluyor horlaması. 2 dakika geçmeden yeniden başlıyor. Bu kadarla kalsa iyi. Yatağın ortası çukur, sol yanda Bülent, sağ yanda ben. İster istemez ortaya doğru kayıyoruz. Uyanık olduğum için toparlanıp yerime çekilebiliyorum ben, ama Bülent ağır uykusunun arasında yatağın ortasına iyice yerleşiyor. Boğulacak gibiyim. Gizli bir el boğazımı sıkıyor sanki. Kalkıp banyoya geçiyorum. Soğuk su çarpıyorum yüzüme. Parmaklarım şişmiş. Bir gün önce Bülent'in zorla parmağıma geçirdiği alyans etime gömülmüş. Sabunla ovalayarak çıkarmaya çalışıyorum. Biraz zorluyor ama çıkıyor sonunda. Ferahlıyorum biraz. Yatağıma dönüp gözlerimi kapatarak uyumaya çalışıyorum. Şenlik alanından gelen sesler gecenin karanlığında katlanarak büyüyor. Birileri yanı başımda horon tepiyor sanki. Silah sesleri ise gece ilerledikçe azalacağına gitgide artıyor. Tam dalmak üzereyken kulağımın dibindeki patlamayla sıçrıyorum yerimden. Hayır, yakınımda, odanın içinde olan bir şey yok. Silah sesleri onlar mı uyandırdı beni? Susacak gibi değiller, yaklaşıyorlar. Beynimin içinde çınlayacak derecede yakınımdalar. Biri bitmeden diğeri başlıyor ardı ardına. Tabancadan değil, makineli tüfeklerin atıldığını düşünülecek kadar çok sayıda. Durmuyor, susmuyor. İçimde yankılanıyorlar, yüreğimde. Her bir kurşunun hedefine ben varım sanki. Kaçmak, kurtulmak istiyorum, beceremiyorum. Birisi siper oluyor önüme. Babam. Son kurşun sesiyle beraber yere yıkılıyor. Şakağında kıpkırmızı bir delik. Soluk soluğa fırlıyorum yataktan. Daha önce hiç bu kadar hızlı atmamıştı kalbim. Boğulmak üzereyim. Boğazımdaki el öylesine acımasız, öylesine güçlü ki... Ölümü hissediyorum bedenimde, hücrelerimin birer birer öldüğünü. Son bir gayretle kapının koluna uzanıp dışarı atıyorum kendimi. Kollarımı iki yana açarak nemli ve serin havayı kucaklıyorum. Kurşunlar, kurşunlar, vızır vızır geçiyorlar yanımdan. Bu kez de ben siper oluyorum babama. Vurulmuş o zaten ama olsun, beni de vursunlar istiyorum. Babamın yanında olayım tek. Bülent'in sesiyle kendime geldiğimde, yaylanın serin havasıyla kas katı kesilmiş bedenimi güçlükle doğrultup tanımayan gözlerle yüzüne bakıyorum. ''Ne yaptığını sanıyorsun sen?'' diye çıkışıyor bana. Gecenin bir vakti incecik geceliklerle dışarılarda ne halde olduğumu farkında bile değil. Gördüğünü anlamaktan, anladığını yorumlamaktan aciz. Kolumdan tutup içeriye sürüklüyor beni. ''Yat, uyu'' diyor. ''Sabah erken kalkacağız.'' Yüzünü duvara dönüp bıraktığı yerden yakalıyor uykusunu. Horultusunun sesi silah seslerine karışıyor. Ancak sabaha karşı dalabildiğim birkaç saatte huzursuz uykunun ardından dinleneceğime daha da yorulmuş kırık dökük bedenimle bezgin bir halde uyanıyorum yeni güne. Yüzüm gözüm şiş, gözlerimin altında mosmor halkalar. Gecemizi paylaştığımız avuç içi kadar odaya son kez bakıyorum. Enlemesine iki eşit parçaya bölünse en ağır suçlardan hüküm giymiş mahkumların konuldukları tek göz hücrelerden farkı kalmayacak. İki kişilik hücre diye mırıldanıyorum istemsizce, evliliğimiz gibi. Ünlü bir köşe yazarının yazdığı yazı düşüyor aklıma. Karısıyla anlaşmazlıklarının son raddeye geldiği dönemde yakın dostları evliliklerini kurtarmak amacıyla son bir girişimde bulunarak tekneyle mavi yolculuğa çıkarıyorlar onları. Deniz, güneş, eş, dost, keyifli bir paylaşım sözde. Ancak hesaba katmadıkları bir şey var. Sıcaktan, güneşlenmekten, güneş altında kalarak şıpır şıpır terlemekten nefret ediyor yazarımız. Karısıyla baş başa kaldıkları küçücük kamerada boğulacak gibi oluyor ve barışmaları, yeniden kaynaşmaları beklenen çift, soluk almanın bile işkence haline geldiği yolculuğun sonunda boşanma kararı alarak iniyor tekneden. İçine kapsoldukları iki kişilik bir hücreden bir an önce kaçıp kurtulmak ister gibi. Aynı şartlar altında olsak da grup içinde bir önceki geceyi keyifli geçirenler de yok değil. Karı koca ikisi de ikinci evliliğini yaşayan, Arcaklı çifti aklından geçen bütün olumsuzlukları yaslayarak iki kişilik hücre öngörümü çürütecek derecede mutlu görünüyorlar. Kurşun seslerimi diyor Selen, duymadım bile başımı Baran'ın göğsüne gömünce. İmalı çapkın bakışlarla gülümsüyor kocasına. Dar yerler birbirine sokulmak için fırsat kollayan kadınla erkek için cennet yerine geçebiliyor demek ya da ikinci baharın farklılığı. Evlilik dedikleri bu işte. Kimine cennet, kimine iki kişilik hücre. Başlangıçta cennet gibi görünse de zaman içinde hücreye dönüşmesi mümkün, hatta kaçınılmaz olabiliyor. Ama hücre olmaktan cennet konumuna terfi eden bir evliliği bugüne kadar görmedim hiç. Öz eleştiri. Karadeniz turumuzun son günü gruptakilerin isteği doğrultusunda farklı bir program uyguluyor Necip. Hamsi Göl'ü görmek istiyor çoğunluk. Hamsi Göl sütlacını yerinde yemek, güzelliği dillere destan bu şirin köyü görmeden gitmemek için. Sümele Manastırı'nı daha önce görmüş herkes. Yolumuzu Zigana'ya kadar uzatıp manastırı gezecek kadar zamanımız yok zaten. Hıdır Nebi'den Akçabat'a, oradan da Trabzon'a geçip içeriye Maçka yoluna doğru kıvrılıyoruz. Maçka'dan sonra yaklaşık 20 kilometre virajlı ama öncekilere göre daha az eğimli bir yayla yoluyla Hamsiköy'e vardığımızda gerçekliğinden kuşku duyulacak derecede muhteşem ancak kartpostallarda rastlanabilecek güzellikte bir manzara karşılıyor bizi. Yeşilin binbir tonunu barındıran yağlı boya eşsiz bir tablo. 7 ay yeşil, 5 ay kar örtüsüne sahipmiş Hamsiköy. Adı düşünülenin aksine Hamsi'den değil, Farsça Hamseköy'den geliyormuş. Beşköy anlamında. 5 ayrı yerleşim merkezi varmış burada önceleri. Hepsi muhtarlık olmuş sonra. Merkezdeki köy Hamsiköy olarak anılır olmuş. Köyün içine girip baba mesleğini sürdüren Hamsiköy'ün ünlü sütlaççısı Osman Usta'nın mekanına gidiyoruz. Dükkanın önündeki masalara yerleşir yerleşmez sütlaçlarımız geliyor. İsteyene bol fındıklı, isteyene tarçınlı, isteyene sade. Hamsiköy sütlacı Hamsiköy'de yenir diyenleri haklı çıkaracak. Daha önce yediklerimizi unutturacak mükemmellikte. İçeri girip kocaman bir kazanda kaynamakta olan sütlacın başına geçiyoruz. Önemli olan sütü diyor dev kepçeyle sütlacı karıştıran kadın. Buraların otuyla, çimeniyle beslenecek ki hayvan sütü lezzetli olsun. Katkı maddesi kullanmayız biz. Yalnız süt, şeker, pirinç, çok az da tuz. Dükkanın yan tarafındaki ayrı bir bölümde sütlacınkine benzeyen bir kazanda kuru fasulye pişiyor. Tadına bakın isterseniz diyor Necip. Sütlacın üzerine kuru fasulye. Olacak iş değil ama birer kaşıklık tadımlıklar porsiyona dönüşüveriyor. Yediğim en güzel sütlacın yanına yediğim en mükemmel kuru fasulye nidaları ekleniyor. Tarifini alıyoruz, nasıl piştiğini öğreniyoruz. Evlerimizde pişirdiğimizden farklı değil yöntemleri. İşin sırrı fasulyede, adresi ise belli. Caddenin karşı tarafındaki küçük dükkanın önünde sıraya giriyoruz. Yuvarlak taneli tombul fasulyelerden birer kiloluk iki torba da ben alıyorum. Biri bize, tencere yemeklerini pek iltifat etmeyen ama kuru fasulyeye bayılan oğlum için. Diğeri de anneme. Nezaket Hanım pişirsin, öğütücüden geçirip kaşık kaşık yedirsin diye. Dönüş yolunda minibüsümüz havaalanına doğru hızla yol alırken uzanıp usulca elimi tutuyor Bülent. Nasıldı diyor. Yol arkadaşımdan memnun kaldın mı? Yaramazlık yapan ama yaptığı yaramazlığın farkında olmayan, geçecek not verirsem sevini verecek yaramaz bir öğrenci gibi. Önceki gece canlanıyor gözümde. Yaşadığım tek kişilik kabus. Hemen ardından gözlerimizden yaş gelene kadar güldüğümüz Karadeniz fıkraları. Hangisinin ağır bastığını çıkaramıyorum. 10 üzerinden 5 demeye hazırlanırken ya kendi notun diyen iç sesim susturuyor beni. Ama kendisi susmak bilmiyor. Öz eleştiri yapmanın tam zamanı diyor. Karşına aldığın birilerini eleştirmeden aynaya bak önce. İki kişilik hücre olarak gördüğün evliliğinde kendini cendereye girmiş gibi hissetmene yol açan asıl neden kocan mı yoksa evlilik kurumuna duyduğun ezeli nefret mi? Ne kadar savunursan savun, bir zamanlar annesiyle babası ayrılmış kadın ve erkeklerin kendi evliliklerine sıkı sıkıya yapışıp boşanmayı en son çare olarak gördükleri kocaman bir palavra. Yanlış hareket noktasından yola çıkmak yanıltıcı sonuçlara götürür insanı. Kendini aldatmaktan vazgeç. Depremlerin en şiddetlisini, annesiyle babasının boşanmasını tatmış hiç kimse, yara almadan, aldığı yaranın izlerin üzerinde taşımadan hiçbir şey olmamış gibi sürdüremez yaşamanı. Aramızdaki olumsuzlukların bedelini Bülent'e ödetmeye kalkmadan önce düşün biraz. Hiç mi hata yok sende? Kocanı suçlayacağına, onun günahlarıyla, sevaplarıyla bir bütün olarak değerlendirip, yaşananlara tarafsız gözle bakmayı denedin mi hiç? Silkin ve kendine gel Verda. Bülent'e, kocana değil, sizi birbirinize kenetli kılan evlilik kurumuna karşısın sen. Yanıt vermedin, diyor Bülent. Geçer not alamadın mı yoksa? Yalnızca bu seyahati kastediyorsan, eksiklerin ve hataların olsa da yol arkadaşlığından geçerli ortalamayı tutturdun sayılır. Ama uzun yol arkadaşlığı dersen eğer, ikimizin aynı not ortalamasında buluşmamız gerekiyor galiba. Annem, İstanbul'a döner dönmez ilk işim anneme gitmek oluyor. Gözleri parlıyor beni görünce, belli belirsiz gülümsüyor. Son zamanlarda çevresinde olup biteni algılamakta, Bülent'le Kaan'ı bile tanımakta zorlanırken beni hiç unutmadı annem. Sabahtan akşama elinden bırakmadığı, mıncıklanıp didiklenmekten perişan olmuş kahverengi ayıcığı bir kenara itip, Ayder'deki hediyelik eşya dükkanından aldığım kırmızı tüylü ayıcığı tutuşturuyorum eline. Bakışları gölgeleniyor hemen. Kırmızı ayıcığı itiyor elinin tersiyle, yalvarır gibi bakıyor yüzüme. Meramı belli. Eski oyuncağını istiyor benden. Kahverengi ayıcığı kucağına bırakıyorum. Sevinçli bir gülümseyiş dolanıyor yüzünde. Ağzını açıp bir şeyler söylemek istiyor, beceremiyor. Bir kez daha deniyor. Bebek diye fısıldıyor, göğsüne bastırıyor ayıcığını. Biraz daha iyi sanki diyor Nezaket Hanım. Baksana, eski oyuncağından vazgeçmedi. Gerçekten de son gördüğümden daha iyi annem. Kesin bir iyileşmenin mümkün olmadığını bilsem de umutlanmaktan kendimi alamıyorum. Bir anı bir anına uymasa da zaman zaman büyük çöküşler ve geriye gidişler yaşasak da beyin fonksiyonlarındaki olumlu gelişmeler deli gibi sevindiriyor beni. Bu kadarına razıyım. Çevresiyle ilgilenip küçük tepkiler verebilen, tek tük de olsa içindekileri sözcüklerle dışa yansıtabilen bir çocuk gibi yaşaması da yeter bana. Verdiğimiz ilaçlar yararlı oluyor galiba. Acaba bir süre daha bu tempoda yaşatabilir miyiz onu? Bencillik ediyorum belki. İyi bakıldığına güvenerek bir nefeste olsa yaşamasını istiyorum. Ama o da yaşama öyle sıkı sıkıya tutunuyor ki, gözlerinden anlıyorum. Artık kalkamadığı yatağında bile elindeki ayıcıktan keyif alabilmesinden. Boşuna canlandırdığım umutlarım, palazlanıp zirveye tırmanmaya kalkarken aniden yere çakılıveriyorlar. Semra Hanım fenalaştı diyor Nezaket Hanım telefonda. İki defa kustu. Sizden önce doktoruna da haber verdim. Birazdan gelecek. Koşup gidiyoruz Bülent'le. Halim Bey bizden önce gelmiş, annemi muayene ediyor. Kalp spazmı diyor, ilaç yazıyor, önerilerini sıralıyor. Yarın uğrarım ben diyerek çekip gidiyor. Annem, canım annem benim, kalp spazmı geçirmiş ha. Ama aklı başında, neren ağrıyor deyince kalbini ve midesinin üstünü gösterebiliyor. Her zamanki gibi gözleri gözlerimde. Canının acısını dindirmemi uman bakışları içime işliyor. Eğilip yanağından öpüyorum, yanağımı uzatıyorum, o da beni öpüyor. Bu yeteneğini yitirmemiş henüz. Bülent üzüntüyle izliyor bizi, saçlarını okşuyor annemin, bir deri bir kemik kalmış parmaklarını. Kaçınılmaz sonun başlangıcında mıyız? Hayır, hayır, hayır. Kabullenmek istemiyorum. Ne var ki tıkır tıkır işliyor saat, yakılan mum eriyip bittiğinde duruverecek o da. Böbrek yetersizliği başlıyor ertesi gün. Hastaneye yatırmamız gerekir mi? Hayır, ne gerekiyorsa evde yapılabilir. Öyle söylüyor Halim Bey. Getirdiği hemşire serum takıyor annemin koluna. İçinde bin bir çeşit ilaç. Çeperleri incelmiş damarına güçlükle giriyorlar. Allah'tan ümit kesilmez diyor Nezaket Hanım. Gerisini getiremiyor. Söyleyebileceği ne kaldı ki? Durumun kötüye gittiğini görebiliyorum ama içimdeki umut kırıntıları, olmayacak duaları doluyor dilime. Ellerini öpüyorum anacığımın yüzünü. Tüm gayretine rağmen yanıt veremiyor bana artık. Ağzını toplayıp biricik verdasını öpmeyi beceremiyor. Dalıp dalıp gidiyor. Yaşamla arasındaki tek bağ yalnızca bir soluk. Eli elimde kah hızlanıp kah yavaşlayan soluklarını dinliyorum başucunda. Akşama doğru şaşırtıyor beni. Küçük bir titreşle uyanıp canını dişine takarak araladığı gözlerini gözlerime dikiyor. Uzun uzun bakıyor, bakıyor. Veda ediyor sanki bana. Gözünün pınarında bir yaş beliriyor. Kendi gidişine ağlıyor kendince. Annemle son iletişimimiz bu. Derin bir uykuya dalıyor ardından. Tüm kapılarını kapatıyor diş dünyayı. İki gündür burada kalıyoruz Bülent'le. Nezaket Hanım, Bülent ve ben nöbet tutuyoruz annemin başında. Ertesi gün sabaha karşı son nefesini veriyor annem. Uykusunun içinde günlerdir nöbetleşe başında bekleyenlerden hiçbirinin yanında olmadığı bir anda yalnız, yapayalnız. Tıpkı yaşamında olduğu gibi. Yaşarken yalnızdı annem. Gerçek anlamda yalnız olmasa da öyle hissederdi kendini. Ama cenazesi onu hoşnut kılacak derecede kalabalıktı. İstanbul'daki uzak yakın akrabalarımız, şehir dışından gelenler, Eda teyzem, büyük teyzemi 2 yıl önce kaybetmiştik, eniştem, dayım, yengem, kuzenlerim, Bülent'in ailesi, Bülent'in ve benim iş çevremizden duyup gelen dostlar, arkadaşlar ve tabii Kaan. Antalya'dan apar topar anneannesinin cenazesine koştu oğlum. Babasıyla beraber tabutunun altına girdi, mezarına toprak attı ve taziye fastı. Avutmak için söylenen kimi sözler biraz olsun ferahlatacağına üzüntümü ve acımı katlayarak isyan etmeme neden oluyor. Başınız sağ olsun deyip bir kenara çekilmeyi bilmeyen insanlar ille de konuşup ahkam kesecekler. Beklenen ve sıralı ölüm. Bu ve benzeri lafları duymaktan nefret ediyorum. Bilmiyorlar mı ki annelerin yaşı olmaz. İster genç ister yaşlı geride bıraktıkları doldurulmaz boşluk hep aynıdır. Doğru. Yıkıcı, yakıcı, kavurucu, ani bir ölüm değildir belki. Ama inceden inceye bir sızı kaplar yüreğinizi ve bu sızıyı ölenerek içinizde duyarsınız. Hele benim gibi tek çocuk olma umarsızlığının pençesindeyseniz, her geçen yıl daha da yakınlaştırmıştır sizi birbirinize. Ancak roller değişmiştir. Siz anne olmuşsunuzdur, o da üstüne titrediğiniz yavrunuz. Ölümlerin ardından herkesin keşke diyeceği bir şeyler dolanır dillerinde. Benim öyle olmadı. Tüm keşkelerimi babamın ölümünde harcamıştım çünkü. Belki de bu yüzden hiç değilse annem için yapılabilecek her şeyi yapmaya çabaladım bunca zamandır. Evet, keşke diye yanıp yakılacağım bir durum yok ortada. Aksine iyi ki şunu yapmışım dediklerimle avunuyorum. İyi ki aklı başında olduğu son anına kadar onunla olabildim. İyi ki göz göze olma düzeyinde de kalsa paylaşımımızı sürdürebildik. Elimde kalan son keşkemi babam için kullanıyorum gene. Keşke senin için de seni kaybetmeden önce bir şeyler yapabilseydim babacığım. 21. ayrımın sonu, sayfa 327.